Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Şerik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toplumun bir kısım mağdur kesimleriyle olan muamelelerindeki örnekliğini paylaşmaya çalışacağız. Programımıza Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, zayıf ve düşkünlerinize dikkat ediniz. Zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız. Ebu Davud'da Cihad 69. babda geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir imtihan sahnesi teşkil buyurmuş. Bu dünya, yaşadığımız hayat ve dünya büyük bir imtihan sınıfı gibi ve orada Cenab-ı Hak bizleri, kullarını farklı tecellilerle, farklı sorularla imtihanı tabi tutuyor. Hayata baktığımız zaman orada insanların tek çeşit ve tek hal üzerinde olduğunu göremiyoruz. Zenginler, fakirler, sağlıklı olanlar, hasta olanlar, sıhhatli olanlar, engelli olanlar ve çok farklı durumlarda insanlar var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir kısmımızı zenginlikle, bir kısmımızı fakirlikle, bir kısmımızı sıhhatle, bir kısmımızı hastalıkla ve farklı şekillerde imtihana tabi tutuyor ve bu imtihanı da gerek şükrümüzle, gerek de sabrımızla başarmamızı bizden istiyor. Dolayısıyla bu hayat, yani bütün ihtiyaçlar karşılıklı ve birbirini tamamlar mahiyettedir. Belki fakir zenginin malına, belki infakına muhtaç ama zengin de fakirin duasına muhtaç. Belki onun duasıyla Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak, belki ahiretin tehlikelerinden kurtulacak. Yine belki hasta bakıma muhtaç ama o hastaya hizmet eden doktorundan, hemşiresinden, yakınından kimseler de o gönlü kırık olan hastanın duasına muhtaç. Belki zaman gelecek anne baba evladının bakımına yardım muhtaç olacak ama evlat da anne babasının duasına muhtaç. Dolayısıyla böyle maddi manevi ihtiyaçlar dünya ahiret dengesi açısından baktığımız zaman hep birbirini tamamlar vaziyette. Burada Efendimiz Aleyhisselam da bizim dikkatlerimizi toplumdaki kanadı kırık, gönlü kırık, ihtiyaç sahibi insanlara yönlendirmekte ve onlara ihtimam göstermemizi istemekte ve onlar sayesinde Cenab-ı Hakk'ın yardımına, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve manevi rızıklarına nail olacağımızı bize bildirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir toplumu oluşturan fertlerin maddi ve manevi konumları farklılık arz eder. İçtimai yapı zengin fakir, genç yaşlı gibi muhtelif zümrelerden oluşmaktadır. Her toplumda korunmaya, desteğe ve özel ilgiye muhtaç insanlar da bulunur. Allah Teala muhtelif ayetlerde böyle kimseler hakkında bizleri açık bir üslupla da uyarmaktadır. Gerek yetimler olsun, gerek fakirler, miskinler olsun ve yine gerekse ilgiye, alakaya muhtaç olan mağdur kesimler olsun. Cenab-ı Hak onunla ilgili pek çok surede, pek çok ayet-i kerimede bizi onlara ilgi alaka göstermeye yönlendirmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayrım yapmaksızın her kesimden insanla görüşmüş, bilhassa ihtiyaç sahiplerine yardım hususunda özel bir gayret sarf etmiştir. Nitekim yaşlılar, fakirler, yetimler, özürlüler, küreler ve cariyeler, iyi bir eğitimle topluma kazandırılması gereken çocuklar, ezilen ve istismar edilen kadınlar, Efendimizin özel alaka ve himayesi sayesinde yaşanabilir bir hayata kavuşmuşlardır. Dolayısıyla Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin söz konusu insanlara gösterdiği yakın ilgi ve bu husustaki tavsiyeleri günümüz insanı için ve bizler için de güzel bir örnek teşkil edeceğinde şüphe yoktur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün ümmeti Muhammed'in, yani sadece kendi çocukları, torunları değil, bütün ashab-ı kiramın ulaşabildiği kadar, görebildiği kadar, alakalı olabildiği kadar onlara göstermiş olduğu ilgi, alaka, hüsnü muamele bizim için çok önemli, güzel örnekler teşkil etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde İbn-i Mace'nin Edep kitabının 3. hadis-i şerifinde çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın diye bize tavsiyede bulunuyor. Bu ikram hem maddi ikram olur, hem manevi ikram olur, güzel yetiştirmeleri olur, terbiyeleri olur. Yani her yönden onları topluma faydalı, insanlara faydalı, merhametli, güzel ahlaklı ve Allah'a da güzel bir kul olabilecek şekilde terbiye etmemizi bizden istiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam fıtratı üzere doğan çocukların bu safiyetini koruma vazifesi anne ve babaya verilmiştir. Ailenin neşesi, toplumun bekası, yarınların ümidi olan çocukların terbiyesi hususi bir ihtimamı gerektirmektedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu veciz sözleri ve anneyi, babayı ve sorumlu olan insanları çobana, bir sürüden sorumlu olan çobana benzetmesi ne kadar anlamlıdır. Sevgili Peygamber'in buyuruyorlar ki, hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz. Bu hadis-i şerifin baş taraflarında da işte baba çobandır ve ailenin bütün geçiminden ve aile halkının ıslahından sorumludur. Anne çobandır, yine aile içerisinde sorumlu olduğu bütün alanlar ona bağlıdır, ondan sonra mesuldür. Bir emir mesuldür emrindeki bulunan insanlardan. Bir komutan mesuldür komutasında bulunduğu askerlerden. Böyle küçükten büyüğe doğru böyle devam ediyor. Ve sonunda Efendimiz Aleyhisselam daha herkesi kuşatıcı bir şekilde kullukum mes'ulun ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi, kullukum hepiniz çobansınız ve hepiniz güdüklerinizden mesulsünüz diye herkesi bu sorumluluğa davet ediyor sevgili Peygamberimiz. Dinimize göre hayırlı ve iyi çocuklara sahip olmak dünya hayatı için bir mutluluk kaynağı olduğu gibi ahiret hayatı için de kesintisiz sevap vesilesidir. En büyük sadaka-i cariyedir. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ölümünden sonra bile amel defterinin kapanmamasını sağlayan üç şeyden birinin kendisine dua eden hayırlı bir evlat olduğunu bildirmiştir. Efendimiz aleyhisselam hatırlayacağımız üzere buyuruyorlar ki اِذَا مَاتَ اِبْنُ اَدَمْ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاسٍ. Bir insan, bir mümin öldüğü zaman onun amel defteri kapanır ve artık amel defterine hayırlı bir şey yazılması imkanı kalmaz. Ama şu üç kanaldan onun amel defterine sevap yazılması devam eder. Sadakatin, cariyetin, geri bırakmış olduğu köprü gibi, çeşme gibi, hastane gibi, okul gibi, cami gibi bütün ümmeti Muhammed'in istifade etmiş olduğu sadaka-i cariyeler, ev ilmin yuntefe'u bihi, bırakmış olduğu değerli ilmi eserler, ilmi miras, kitap olur, talebe olur, yetiştirdiği efendim, hoca efendiler, talebeler olabilir. Bıraktığı ilim, faydalı ilim, evveledin salihin yed'u lehu, ve kendisine dua eden salih bir evlat. Böyle olunca da çocuklarımızın terbiyesi, onların İslam ahlakı üzere güzel bir şekilde yetiştirilmesi, bizler için de amel defterimizin açık kalmasını sağlayacak çok büyük bir nimet olmaktadır. Bütün Müslümanların Hak Teala'dan kendilerine göz nuru eşler ve çocuklar vermesi için dua ve niyazda bulunmaları gerekir. Bunu Cenab-ı Hak bize Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesinde öğretmektedir. Yani o Rahman'ın has kulları şöyle dua ederler diyerek onların ağzından güzel bir dua bize öğretmekte ve bütün kullarının da nesillerinin, zürriyetlerinin hep hayır ve İslam üzere, iman üzere olmalarını sağlamak üzere de bu duayı yapmalarını Yüce Rabbimiz bize tavsiye etmektedir. Böyle dua ederseniz çok faydalı olur, sizin lehinize olur ve sizin de aynı zamanda zürriyetinizin de lehine olur. O dua Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. O Rahman'ın güzel kulları, seçkin kulları Allah'a şöyle dua ederler. Ya Rabbi bize gördüğümüz zaman, kendilerine haber aldığımız zaman, yarın mahşer yerini göreceğimiz zaman bizim gözümüzü sevindirecek, gönlümüzü sevindirecek, aydın kılacak bize eşler, hayırlı zürriyetler, nesiller, evlatlar, torunlar, ilahiyevmil kıyam, kıyamete kadar hayırlı zürriyetler nasip eyle ya Rabbi. Ve cealna lil muttakine imama, bizi de kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı, zürriyetimizi tıpkı peygamberlerin aileleri gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın ehlibeyti gibi bütün insanlığa takva konusunda, iman, ihlas, ibadet, ahlak ve takva konusunda bütün insanlığa örnek olacak, model olacak, bizleri takvada örnek insanlar, aileler, toplumlar yap diye bize Cenab-ı Hak böyle dua öğretmiş oluyor. Ve bunun sağlanması için de duayla beraber o nesillerimizin, evlatlarımızın kurratı ayun, göz nuru, günün aydınlığı olacak şekilde yetiştirmenin de ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Bu konuda anneler, babalar, sorumlu kişiler olarak ne kadar ihtimam gösterirsek evlatlarımıza, gençliğimize, o kadar onlardan bizi sevindirecek haller zuhur edecektir ve biz de buna sevineceğiz. Ama gereken bedeli ödemezsek, gereken ihtimamı göstermezsek belki o bizi sevindirecek durumlar söz konusu olmayabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam'ın çocuğa yaklaşımı sevgi, şefkat ve hoşgörü anlayışına dayanır. Çünkü çocuk dünyaya tertemiz bir yaratılışla ve günahsız olarak gelir. Bülü çağına kadar da yaptığı davranışlardan dini bakımdan sorumlu sayılmaz. Dünyaya yeni gelen bebek her yönüyle büyüklerin yardımına muhtaç olup belli bir yaşa kadar ana babaya bağımlıdır. Dolayısıyla çocuk kendisine gerekli olan ilginin gösterildiği ölçüde sağlam bir kişilik geliştirebilir. Bu açıdan bakıldığında Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklara yaklaşımı ve onların yetiştirilmesine yönelik tavsiyeleri son derece dikkat çekicidir. Ve Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor çocukla ilgili olarak? Küllü mevludin yuledu alel fıtra, ala fıtratil İslam. Tümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Cenab-ı Hak diyor, yarattığı her kulunu tertemiz olarak yaratmaktadır. Her çocuk annesinden tertemiz bir sayfa halinde, bembeyaz bir sayfa halinde çıkmaktadır. Ve Allah'ın birliğini, varlığını, iman esaslarını kabul edebilecek bir safiyete, temizlikte doğmaktadır. Demek ki o çevreden olumsuz etki almazsa, anasından, babasından, ailesinden, yaşadığı muhitten olumsuz menfi tesirleri almazsa, aslında insanın fıtratında Allah'a karşı gelme, nankörlük yapma, inkar etme tarzında bir şey söz konusu değildir. Bu tür menfi duygular, inkar başta olmak üzere, şirk başta olmak üzere, bütün menfi duygular sonradan çevresel faktörler sebebiyle insanın benliğine işlemektedir ve etki etmektedir. Sonra diyor Efendimiz Aleyhisselam, anne babası o çocuğu ya Yahudi yaparlar veya Hristiyan yaparlar veyahut da Mecusi yaparlar. Normalde aslında o çocuk Müslüman bir mühitte büyüdüğü takdirde Müslüman olacaktır ve Müslümanlığın gereğini yaşayacaktır. Böylece çocuk üzerinde muhitin, ailenin, muhitin, annenin, babanın ve çocuğun yetiştiği muhitin %100 etkili olduğunu Efendimiz Aleyhisselam bize haber vermektedir. O halde ne olacak? O halde kendimiz olsun, kendi çocuklarımız olsun, yine ümmeti Muhammed'in çocukları olsun, bunların fıtratlara uygun tarzda tertemiz halde kalabilmeleri ve o temizliklerin devam ettirebilmeleri, hatta daha da güzel, olgun hale gelebilmeleri için yaşadıkları muhitleri, ortamları hep İslam'ın tanzim ettiği şekilde güzel muhitler yapmaya çalışmalıyız. Bu konuda ne kadar muvaffak olursak, gençliğimizin de o kadar İslam'a, Allah'ın dine uygun tarzda şekillenme, yetişme imkanı ve İslam ahlakıyla ahlaklanma imkanı söz konusu olacaktır. Tabii ki şu an günümüzdeki gençliğimizin ne tür menfi tesir altında kaldığını tefekkür edecek olursak, temin edecek olursak, o zaman bu noktada sorumluluğumuz ne kadar büyük oldu, yapmamız gereken işler ne kadar büyük ve önemli şeyler olduğunu daha kolaylıkla kavrayacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, başka din ve kültürlerde olduğu gibi dinimizde de yeni doğan bir çocuk için muhtelif çeşitli merasimler yapılması tavsiye edilmiştir. Mesela yeni doğan bir çocuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde bir hurmayı çiğneyerek çocuğun ağzına koyardı. Zira çocuğun öncelikle Peygamber Efendimizin ağzından bir şey yemesi onun için bir bereket ve ruhaniyet vesilesi sayılırdı. Orada tabi çocuğun yiyebileceği tatlılıkta bir yiyecek ama Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın her şey rahmet olduğu için, şifa olduğu için bu şekilde bir başlangıç, bu şekilde çocuğun midesine Efendimiz Aleyhisselam'ın teberrük, ondan teberrük ettiği bir şeyin girmiş olması onun manen bir orada çocuğa büyük bir fayda söz konusudur ve büyük bir nasiptir aynı zamanda. Tabii şimdi Efendimiz Aleyhisselam olmadığına göre, ruhaniyeti var ama kendisi hayatta olmadığına göre demek ki bu İslami gelenek, Efendimizin bu sünneti Ehlullah, Mürşid-i Kamiller, Hoca Efendiler, hakiki müminler tarafından da yine Efendimiz Aleyhisselam'a niyabeten devam ettirilmeli ki o çocuklar o manevi havayı teneffüs etmiş olsunlar. Yine sevgili Peygamberimiz özellikle Abdülmuttalip oğullarından yakın muhitteki çocuklara, kendi çocukları olsun, torunları olsun, diğer efendim akraba çocukları olsun, rivayet işte Abdülmuttalip oğulları diye geçiyor hadis-i şerifte. Onlara diyor Efendimiz Aleyhisselam o konuşma yaşına geldiklerinde sevgili Peygamberimiz onlara 7 kez İsra suresinin son ayeti, ki bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın tevhidi anlatılıyor, şirkten beri olduğu anlatılıyor, Cenab-ı Hakk'a hamd öğretiliyor. Bu ayet-i kerimeyi 7 kez tekrar eder ve onlara okutturur ve bu ayetin onların diline yerleşmesini sağlardı. Ayet-i kerimede şu, Bismillahirrahmanirrahim. وَقُولِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدًا. De ki o Allah hamdolsun ki o bir çocuk edinmedi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِكٌ مِنَ الْمُلْكِ. Ve hiç kimseden efendim onun bir ortağı söz konusu değildir. وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا. Ve Allah'ı büyükle. وَقُولِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. O Allah'a hamdolsun ki bir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle insanlardan, zelil, aciz kimselerden de kesinlikle kendisine bir ortak, bir şerik edinmemiştir. O en büyüktür ve sen de o Allah'ı büyükle büyük tanı diye ayet-i kerime bu çerçevede yani tevhidi bütün yönleriyle ele alan ve Cenab-ı Hakk'a hamdi öğreten, Cenab-ı Hakk'ı tekbir etmeyi, onu büyük demeyi, ulamayı öğreten bir ayet-i kerimeyi, yani İslam'ın esaslarını ihtiva eden ayet-i kerimeyi sevgili Peygamberimiz o akraba çocuklarına 7 kez tekrar ettirir ve onların zihinlerine, kalplerine bu tevhidin işlemesini sağlardı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Küba'da oğlu Abdullah'ı dünyaya getiren Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Çocuk doğunca onu alıp Efendimiz'e götürdüm. Kucağına bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma istedi. Çiğneyerek ezdikten sonra onu çocuğun ağzına sürdü. Abdullah'ın midesine ilk inen şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan hurma oldu. Daha sonra hayır ve bereketli bir hayat sürmesi için dua etti ve çocuğa Abdullah ismini verdi. Buhari rivayet. Dolayısıyla hem tahnik yapıyor Efendimiz. Hurmayı ağzını ezerek çocuğa yediriyor. Hem ona dua ediyor hem de ismini çok güzel isimlerden birisi olan Abdullah ismini ona veriyor. Dolayısıyla bütün bu uygulamalarıyla Efendimiz Aleyhisselam bizim doğan bir çocuğa, bir yavruya ne şekilde muamele etmemiz gerektiğini de bize öğretmiş oluyor. Dünyaya gelişinin ardından çocuğun kulağına ezan okumak, onun için akika kurbanı kesmek ve doğumunun 7. günü saçını tıraş ederek ağırlığınca gümüş ya da altın değerinde bir şey sadaka olarak vermek de Efendimizin mühim sünnetlerinden birisidir. Bütün bunlarla birlikte çocuğa güzel bir isim koymak Efendimizin bilhassa üzerinde durduğu bir husustur. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Hatta hoş olmayan bazı isimleri de buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Bu şekilde tavsiyede bulunmuştur. Hatta hoş olmayan, manası güzel olmayan, farklı menfi manalar çağrıştıracak isimleri de Efendimiz Aleyhisselam'ın değiştirdiğini görüyoruz. Erkek çocukların bülüğ çağına basmadan önce sünnet ettirilmesi de Efendimiz Aleyhisselam'ın yine sünnetindendir ve uygulamalar arasında yer almaktadır. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her safhasında çocuklara derin bir sevgi ve şefkat beslemiş, onları ciddiye alıp seviyelerine inmiş ve problemlerini çözerek onları hep doğruya yönlendirmiştir. Hadis-i şeriflerinde kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın diye bir rivayeti. Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın buyuran Efendimiz Aleyhisselam bir keresinde torunu Hasan'ı öperken yanında oturan Akra bin Habis isimli şahıs onu görmüş ve siz çocukları öper misiniz? Benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmem demişti. Efendimiz de merhamet etmeyene merhamet olunmaz karşılığını vermiştir. Sevgili Peygamberimiz yani o vakarıyla, o ağırbaşlılığıyla, o tevazusuyla hem çocukları hem torunlarını onları öper, koklar, başlarını sıvazlar, onlara şefkat merhamet gösterir. Onların o manevi duyguların zenginleşmesine katkı sağlar sevgili Peygamberimiz. Ama bazı bölgelerde, Araplarda olduğu gibi, işte özellikle Bedevi Araplarda olduğu gibi böyle çocuklara bir mesafe durma adetleri vardı. Hatta diyor işte benim 10 tane çocuğum var ama bunların hiçbirisini şimdi öpmüş değilim diyor. Böyle bir adet. Ama sevgili Peygamberimiz bu adetin doğru olmadığını, İslam olmadığını, bunların çocukla yetişmesine böyle bir kabalığın faydalı olmadığını ifade ediyor. Allah diyor senin gönlünden şefkati, merhameti almışsa ben ne yapayım? Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Siz çocuklarınıza ilgi alaka gösterin, sevgi gösterin, merhamet gösterin diye bu halde sevgili Peygamberimiz örnek olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru diye tavsif ettiği ve her fırsatta önemini vurguladığı namaz esnasında dahi çocuklara şefkat ve merhamet göstermiş, onların gönlünü hoş tutmaktan geri kalmamıştır. Allah Resulü bir yatsı namazında torununu mescide getirmişti. Cemaatle namaz kılınırken secde esnasında torunu sırtına çıkmış, o da bu sebeple secde uzatmıştı. Sahabe namazı bitirince Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi uzattınız ya Resulallah, bir şey oldu ya da vahiy geldi zannettik dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yok böyle bir şey olmadı. Ancak oğlum sırtıma çıkmıştı, gönlü hoş olsun diye acele davranmak istemedim buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın gerek kendi çocuklarına, torunlarına, gerek sahabe çocuklarına tabi göstermiş olduğu ilgi, alaka, sevgi, şefkat, merhamet, onun misalleri çok fazla. İnşallah yine bir sonraki programda kaldığını devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken hürmet ve muhabbetle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.